Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2025 sayısında yer alan bir mülakatı paylaşacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yeni dönem hediye kitabımız üzerine mülakat, kıssaların diliyle müminin gönül ufku başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Muhterem Efendim, Kıssaların Diliyle Mü'minin Gönül Ufku adlı eserinizi bu sene hediye kitabımız olarak okuyucularımızla buluşturuyoruz. Böyle kıymetli bir eserden dolayı sizi tebrik ediyor, eseri bizimle paylaşma lütfunda bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yeni dönem hediye kitabımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ederken, kitaba ve muhtevasına dair suallerimizi cevaplamanızı istirham ediyoruz. Evvela Kıssaların Diliyle Mü'minin Gönül Ufku adlı eserinizin ortaya çıkmasına sebep olan ana sahip nedir diye soralım. Biz de evvela bu kitabı derleyip kıymetli Altınoluk okuyucularına takdim etme imkanı lütfettiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz. Eserdeki bütün güzellikler şüphesiz ki Rabbimizin lütfundan, hata ve noksanlıklarsa şahsımızdandır. Kusurlarımız için Cenab-ı Hakk'ın affına sığınır, kıymetli okuyucularımızın da şimdiden müsamahasını istirham ederiz. Ayrıca kitabın telifinden basımına kadarki safhalarda emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür eder, bu hizmetlerinin kendilerine bir sadaka-i cariye olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Kitabın sebebi telifine gelince, kıssaların dikkatleri celbeden, merak ve alakayı diri tutan, gönüllere daha çok tesir eden ve okumayı külfet olmaktan çıkarıp adeta bir zevk haline getiren bir yönünün bulunduğu malumdur. Bundan dolayı sair yazılarımızda ve sohbetlerimizde de vermek istediğimiz mesajları bir misalle, bir kıssayla desteklediğimizde bir anda dikkatlerin canlandığını müşahede ediyoruz. Bu sebeple sohbet ve yazılarımızda kıssalara sık sık yer vermeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte sırf kıssalar ve onların hisselerinden müteşekkir bir eserin de kıymetli okuyucularımız nezdinde alaka göreceğine dair düşünceler ve bu yolda gelen talepler üzerine bu eserin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Efendim, manevi buhranların arttığı bir dönemde yaşıyoruz. İnsanları huzur ve saadete giden yola sevk etme noktasında kıssalar nasıl bir iş görebilir? İnsan idraki, mücerret hakikatleri kavramakta zorlanır. Aynı hakikati müşahhas bir misalle anlattığınızdaysa bu zorluk ortadan kalkar. En girift meseleler bile daha kolay anlaşılacak hale gelir. Nitekim Hazreti Mevlana, Şeyh Sadi ve emsali arifler bu hakikate binaen eserlerinde sık sık hikayelere, menkıbelere, kıssalara yer vermişlerdir. Tarihte nazari bir kronoloji değil, hadiselerden ibret alabilme ilmidir. Zira İbn Haldun'un ifadesiyle geçmiş hadiseler gelecek olanlara suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Dolayısıyla tarih okumaktan maksat, mazideki hadiselerin ibret aynasında istikbali görebilmek, böylece geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmektir. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'inde peygamberinin ve geçmiş kavimlerin kıssalarına çok büyük bir yer vermiştir. Hatta bunlar Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Nebiler silsilesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından, evliyaullah ve salih kullardan gelen hatıralar hep birer ibret, hikmet ve ders alınacak örnekler hükmündedir. Bilhassa Siyer-i Nebi Kur'ani hakikatlerin adeta tecessüm ettiği, vücut bulduğu bir Kur'an tefsiridir. Cenab-ı Hak, kamil insandan muradının ne olduğunu müşahhas bir misalle sergilemek maksadıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi insanlığa bir üsve-i hasene, en güzel örnek şahsiyet olarak ihsan etmiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi idrak edebilmek, Hakk'a kullukta en mühim basamaktır. Öte yandan toplumda her insan ancak kendi seviyesindeki insanlara örnek teşkil edebilir. Zengin fakire, güçlü zayıfa, sıhhat ve afiyet üzere olan, hastalık ve iptilalara maruz kalmış birine emsal teşkil edemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise her şahsiyete ve her karaktere en güzel örnektir. Zira Cenab-ı Hak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i acziyet bakımından toplumun en alt kademesinde bulunan yetim çocukluktan hayata başlatmış, sonra da onu kudret ve salahiyet bakımından en üst nokta olan peygamberlik ve devlet başkanlığına kadar yükseltmiştir. Bunun içindir ki toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar her kesimden insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kendisi için en mükemmel örnekleri bulabilir. Diyebiliriz ki, Fahri Kainat Efendimizin hayatı bütün renk, ahenk ve çeşnisiyle en müstesna çiçeklerden derlenmiş bir bukete benzer ki, arayan herkes kendisi için çiçeklerin en güzellerini o bukette bulabilir. Diğer taraftan fiili kıstaslarla örneği gösterilemeyen nazari, teorik, kitabi bilgilerse çoğunlukla hayata tatbik edilemezler. Nitekim pek çok filozofun fikirleri kütüphanelerin tozlu raflarında unutulmaya mahkum olmuştur. Bunun için mücerret hakikatlerin nasıl kuvveden fiile çıkarılacağını, yani nasıl hal ve davranışlara dönüşeceğini gösterecek örneklere ihtiyaç vardır. Mesela Hazreti Mevlana, Selçuklu Medresesi'nin dersi amı iken merhametin, şefkatin, diğergamlığın manasını elbette biliyordu. Fakat Şems-i Tebrizi'nin irşadına fiilen tabi olduktan sonra yeryüzünde üşüyen varsa ısınamayan bir gönül ufkuna erişti. Şems'ten önceki halini hamdım diye ifade ederken Şems'ten sonraki halini piştim ve yandım diye dile getirdi. Bunun için bizler de bu eserimizde manevi hakikatlerin hal ve davranışlarda vücut bulan misallerini kıssaların diliyle nakletmeye çalıştık. Böylece kamil bir müminin gönül ufkuna ayna tutmaya gayret gösterdik. Şu bir hakikattir, bugün insanlık maddi açlıktan ziyade manevi açlığın pençesinde. Vaktiyle Moğol istilasında Anadolu'muza Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Orasan Erenlerinin, Yesevi dervişlerinin irşatları deva olmuş, gönüllere huzur ve teselli sunmuştu. Bugün de insanlığı hakiki saadet ve selamete çıkaracak olan Kur'an ve sünnetten feyz alarak gönlünü bir rahmet dergahı kılmış, tasavvufi hikmetlerle kemale ermiş olan Anadolu dervişinin ruhudur. İnsanlar vardır, daha yaşarken mazi olmuşlardır. İnsanlar vardır, asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen gönüllere hayat bahşeden nefesleri bugün bile dipdiridir. Hak dostu, alim ve arifler de fani vücutları toprak altına girdikten sonra bile mazi olmazlar. Onların gönül mahsulü eserleri, ibret dolu hatıraları, hikmetli kıssaları adeta ebedileşir. Nitekim dünyadaki irşat hizmetlerini berzah aleminde de devam ettiren nice hak dostu bugün hala nasipli gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Velhasıl darlık zamanında bunalmamak, bolluk zamanında da şımarmamak için gönüllerin daima ilahi ve nebevi menbaadan süzülen hikmet ve hakikatlerle dengelenmesi elzem. Bu dengenin temininde de örnek şahsiyetlerin fazilet, meziyet ve hassasiyetlerini yansıtan kıssaların müstesna bir faydası bulunduğu muhakkaktır. Yaşamakta olduğumuz ahir zaman hengamında istikametini ve dolayısıyla huzurunu kaybeden kalplere ihtiyaca göre isabetle seçilen kıssalarda birçok şifa ve rahmet esintileri bulunduğunu söyleyebiliriz. Şunu da unutmayalım ki İmam Şafii Hazretleri'nin tabiriyle hakla meşgul olmayan bir kalbi batıl işgal eder. Bizler de gönüllerimizi ne kadar hakla, hayırla, ilimle, irfanla, hikmetle meşgul edebilirsek o kadar batıllardan korunmuş oluruz. Efendim, Eserinizin ilk bahsi olan Allah'la beraberlik bölümünde insanın her an Allah'ın huzurunda olduğu şuuru üzerinde duruyorsunuz. Bu şuuru günlük hayatta nasıl koruyabiliriz ve bunun pratik yolları nelerdir? Bu sırf zihni bilgiyle olmaz, kalben mesafe almayı da gerektirir. Mümin ibadet ve salih amellerle Cenab-ı Hakk'a yakınlıkta mesafe aldıkça kalbinde ufuklar açılmaya başlar. Dolayısıyla evvela ibadet hayatımıza, muamelatımıza, ahlakımıza dikkat edeceğiz. Hayatımızın her safhasında ilahi kameraların gözetimi altında olduğumuzu unutmayacağız. Zira Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzeh olsa da her an sonsuz kudretiyle kullarının yanındadır. Nitekim ayet-i kerimelerde buyuruluyor: "Nerede olsanız o Allah sizinle beraberdir." Hadid 4. "Biz ona, insana şah damarından daha yakınız." Kaf 16. "Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım." Bakara 186. Hadis-i şerifte de imanın en üstün mertebesi "nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir" buyuruluyor. Kendimizi sık sık muhasebe edeceğiz. Allah her an bizimle, biz ne kadar onunlayız? Hayattaki tercihlerimizde kimlerle beraberiz? Hayatımızın kaçta kaçı Allah'ın razı olduğu halde geçiyor? Sadece camide değil, işimizde, evimizde, eğitim hayatımızda, bilhassa internet veya televizyonun başında kimlerle beraberiz? İşte bu ve emsali tefekkürlerde derinleşen bir gönül kolay kolay gaflete dalamaz, nefsani seraplara aldanamaz, haramlara yaklaşamaz. Bilakis vaktini en hayırlı salih amellere hasretmeye çalışır. Tasavvufta farz ibadetlere ilaveten yapılan seher ve gündüz evradu eskârı da Allah'la beraberlik ve ihsan şuurunu gönüllerde sabitlemeyi hedeflemektedir. Zira en büyük saadet Cenab-ı Hak'la kalben beraber olabilmek ve bu beraberliği kalbe kalıcı olarak nakşedebilmektir. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri, "Yolumuzun maksadı devamlı Allah Teala'nın huzurunda olmanın idraki içinde bulunmaktır" buyurmuştur. İbadette huşu ve halis niyet bölümünde ibadetlerin kalp ve beden ahengiyle yapılmasının ehemmiyetinden bahsediyorsunuz. Niyetin ihlasla yoğrulması ve ibadette huşu için neler tavsiye edersiniz? Bunu Bahaüddin Nakşibend Hazretlerine de soruyorlar. Bir kul namazda nasıl huşuya erer? Hazret cevaben dört şeyle buyurup şu maddeleri sıralıyor. 1. Helal lokma. 2. Abdest sırasında gafletten uzak durmak. 3. İlk tekbiri alırken kendini huzur-i ilahide bilmek. 4. Namaz dışında da Cenab-ı Hakk'ı asla unutmamak, yani kendini her an ilahi huzurda bilmek. Demek ki namazı Miraç ufkunda ve huşuyla eda edebilmek için evvela kazancın ve yenilen lokmanın helalliğine dikkat edilecek. Kul ve mahlukat haklarından titizlikle sakınılacak. Bilhassa göz, kulak, el ve dil olmak üzere bütün uzuvlar haramlardan, kerahatlerden korunacak ki kalbin manevi sıhhati bozulmasın, huşu içinde ibadet edebilmek mümkün olsun. Zira yediğimiz her gıdanın maddi enerjisinin yanında bir de manevi enerjisi var. Bunun için kitabımızda da zikrettiğimiz üzere Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma haramdan kazanılmış bir lokma yediklerini öğrendiklerinde bütün ızdırabına rağmen o yediklerini hemen istifra etmişlerdir. Şunu unutmayalım ki cebine haram para giren ve ağzından haram lokma geçen kimsenin ameli bozulur. İbadetleri zahiren düzgün gibi görünse bile ihlası zedelenir. İbadetlerdeki ihlassa bedendeki ruh mevkiindedir. Nasıl ki ruhsuz bedende hayat olmazsa, ihlassız amelin de hak katında bir kıymeti kalmaz. Yine ibadetlerde İhlas ve huşuya erebilmek ve gönül huzurunu korumak için helal lokmadan sonra en çok dikkat edeceğimiz husus beraberinde bulunduğumuz kimselerin manevi keyfiyetidir. Zira insan ülfet ettiği kimselerden inikas alır. Her insanın kalbinden radyasyon gibi gözle görülmeyen fakat tesiri muhakkak olan bir enerji çıkar. Bunun müsbet olayına feyz ve ruhaniyet diyoruz. Menfi olanına gaflet ve kasvet diyoruz. Bunun için Cenab-ı Hak sadıklarla beraber olup fasıklardan uzak durmamızı emrediyor. İbadetlerde huşu ve ihlasa erebilmek için helale riayet ve sadıklarla beraberlikten sonra gönlü sırf Allah'a tahsis etmek, riyadan sakınmak gerekir. Zira ibadette niyete fanilerin kınamasından kurtulmak veya onların medhine, iltifatına nail olmak gibi arzuların gölgesi düşerse, bu hal amelleri ifsad eder. Hatta nebevi tabiriyle bu bir küçük şirk olur. Halbuki tevhid inancının ortaklığa tahammülü yoktur. Bir sürahi suya bir damla necaset düştüğünde nasıl ki o suyun bütün safiyet ve lezzeti kaybolursa, riya karışan bir ibadetin de bütün makbuliyeti kaybolur. Hatta Allah korusun gazabı ilahiyi celbeden bir cürüme dönüşür. Dolayısıyla ibadet ve salih amellerde kalbin kıblesi Cenab-ı Hak değil de faniler olursa, o amellerden dolayı da tevbe istiğfar etmek gerekir. Zira ne iyi bir insan desinler veya ne kötü biri demesinler düşüncesiyle ibadet ve taatte bulunan biri aslında Allah Teala'yı değil insanları tazim etmiş olmaktadır. Halbuki kıyamet günü ibadet ve gayretlerimizin ecrini verebilecek olan yalnızca Allah Teala'dır, faniler değil. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın rızasına erebilmek için niyetlerimize çok dikkat edeceğiz. Bütün amellerimizde ''Ya ilahi, maksadım yalnız sensin, talebim de sadece senin rızayı şerifindir'' niyazıyla gönüllerimize istikamet vereceğiz. Ayrıca riyadan kurtulup ihlas sırrına erebilmek için bilhassa tenha yerlerde ve seher vakitlerinde samimi gözyaşlarıyla Cenab-ı Hakk'a iltica edelim. Başkalarının yanındayken yaptığımız ibadetleri yalnızken de eda etmeye, hatta nafileleri daha ziyade kendimizle baş başa kaldığımız zamanlarda kılmaya itina gösterelim. Sağ elimizin verdiğini sol elimiz bilmeyecek derecede gizli infaklarda bulunmaya gayret edelim. Cenab-ı Hak'tan his ve fikirlerimizi, arzu ve niyetlerimizi daima rızasıyla telif buyurmasını niyaz edelim. Muhterem efendim, tebliğ mesuliyetimiz ve nesil endişesi bölümünde gençlerin yetiştirilmesine dair önemli tespitleriniz var. Ebeveynlere ve eğitimcilere bu konuda ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evlatlar, Cenab-ı Hakk'ın ana baba ve eğitimcilere birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmanın ecri büyük olduğu gibi, ihmalin de vebali ağırdır. Zira nesiller anne baba ve eğitimcilere ya sadakayı cariye ya da Allah korusun, seyyiye-i cariye olacaklardır. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselama duyduğu muhabbetten imtihan olundu. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti uğruna bütün fani muhabbetleri feda edebileceğini ispat etti. Cenab-ı Hak da bu teslimiyet ve fedakarlığa mukabil Hazreti İsmail'i muhafaza buyurdu. Onun canına fidye olarak gökten bir kurbanlık koç indirdi. Kurban ibadeti böyle başladı. Bugüne baktığımızda Cenab-ı Hak bizlere evlatlarınızı kurban edin buyurmuyor. Fakat evlatlarımızı İslam şahsiyet ve karakteriyle yetiştirmemizi, onlara Kur'an ve sünneti tahsil ettirmemizi emir buyuruyor. Böylece onların nefsin esiri, şeytanın zebunu, dünyevi ihtirasların ve zamane fitnelerinin kurbanı olmaktan kurtulmasını istiyor. Yine Cenab-ı Hak kevni ayetlerle kainattan bizlere dersler veriyor. hayvanlar bile yavruları ayağa kalkana kadar onları himaye ediyor, destek oluyor, besleyip gözetiyor. Bizler de evlatlarımız maddi ve manevi bakımdan kendi ayakları üzerinde durabilecek kıvama gelinceye kadar dünyevi ve uhrevi hususlarda onlara yardımcı olmaya, onları gözetip kollamaya, bedenleri kadar ruhlarını da beslemeye gayret edeceğiz. Endişe ve himmetimizi onların dünyevi istikballerinden çok ebedi hayatlarını kurtarmaya teksif edeceğiz. Zira dünya fani, ahiretse baki. Bugün hayırlı bir nesil yetiştirebilmek için bilhassa şu üç hususa çok dikkat etmeliyiz. Aile, okul ve arkadaş çevresi. Evlatların ailede İslami bir terbiye alabilmesi için anne babanın da o terbiye içinde yetişmiş olması elzem. Zira boş bardakla ikram olmaz. Kendisi uyuyan başkasını uyandıramaz. İkinci olarak okul çok mühim. Okulun ve hocalarının manevi keyfiyeti son derece ehemmiyetli. Eğer hocalar bir ibadet vecdiyle derse giriyorsa, Allah'ın yardımı gelir, hidayetlere ve hayırlara vesile olur. Üçüncü olarak da arkadaş çevresi çok mühim. Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tevbe 119 buyuruyor. Evlatlarımızın arkadaş çevresine de dikkat edeceğiz. Onları daima salihlerle beraberliğe ve hayırlı çevrelere yönlendireceğiz. Aksi halde fizik boşluk kabul etmediği gibi gönüller de boşluk kabul etmiyor. Sahipsiz kalan evlatlarımızın şahsiyetini okulda seküler eğitim sistemi ve arkadaş çevresi, evde ve sokaktaysa televizyon ve internet şekillendiriyor. Bu sebeple evlatlarımız arasında gafil insanlara özenme ve onları taklit hastalığı yayılıyor. Halbuki Bosna'nın büyük mütefekkir ve lideri Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi, savaş harpte yenilince değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Müslümanın kılık kıyafeti, tıraşı, görünüşü, her hali İslami bir karakter ve üslup içinde olmalıdır. Gayrimüslimlere benzemeye çalışmak, Allah korusun, sonunda onlardan olmakla neticelenebilir. Zira hadis-i şerifte, "Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır." buyruluyor. Namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha'nın son ayetinde, "Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil, Fatiha 7 buyurularak, İslam dışındakilerin yoluna uymaktan, ikaz ediliyoruz. Günümüzde ne moda olursa, toplumdaki şuursuz yetişen nesiller, adeta selde sürüklenen kütükler misali, o akıntıya kapılı veriyor. Dikkat çekme, ehli dünya tarafından beğenilme, aşağılık duygusunu bastırma gibi saiklerle, erkeklerin küpe takması, sünnete ittiba için değil de, moda olduğu şekliyle saç uzatıp topuz yapmak, sivri sakal bırakmak, dövme yaptırmak, kısacık şortla gezmek, pasaklı kıyafetler giymek, erkeği kadına, kadını erkeğe benzeten saç tıraşları maalesef moda adı altında Müslüman toplumlarda bile kendine yer bulabiliyor. Halbuki kadın ve erkek kendi haysiyetlerine uygun bir şekilde yaşamalıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına benzemeye çalışan erkeğe ve erkeğe benzemeye çalışan kadına lanet etmiştir. Ayrıca bazı gençlerin tişörtleri üzerinde bazen manası çirkin bir takım yabancı ifadeler bulunuyor. Üstelik o kıyafetleri giyenlerin pek çoğu ne kadar süfli bir mesajın tabelası olduklarının farkına bile varmıyorlar. Bütün bunlar seküler dünyanın kültür istilasına karşı gafletin hazin neticeleridir. Bu nevi yozlaşmaya karşı İslam şahsiyet ve vakarını muhafaza etmek şuur sahibi her Müslümanın vazifesidir. Hasılı, toplumun manevi bakımdan adeta cam kırıklarıyla dolduğu bir devirde yaşıyoruz. Cemiyet tıpkı bir sahra hastahanesi halinde. Bu sebeple evlatları ve toplumu irşada koşmak, Kur'an-ı Kerim müesseselerine hizmet etmek, bu zamanda artık neredeyse bir farz-ı kifaye olmaktan çıkarak farz-ı ayn haline gelmiştir. Eğer talim ve terbiye gayretlerimizi, tebliğ ve irşat hizmetlerimizi layıkıyla ifa edemezsek, bizim evlatlarımız, Allah korusun, başkalarının nesilleri olurlar. Mehmet Akif'in dediği gibi, sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Unutmayalım ki bugün Türkiye'miz İslam'ın son karakoludur. İslam dünyasının yegane sözcüsüdür. Eğer bu karakol zarar görürse, İslam dünyası da zarar görür. Huzuru ilahide bunun hesabını veremeyiz. Din, iman, ahlak, vatan, bayrak hepsi birer emanettir. Bu mukaddes emanetlerin korunması da onları taşıyacak liyakatli yüreklerin yetişmesine bağlıdır. Onun için gençlerimize çok ehemmiyet verelim. Bilhassa küçük yaşlarından itibaren onları iman, vatan, millet ve ümmet sevgisi üzere yetiştirmenin bir ahiret mesuliyeti olduğunu unutmayalım. Efendim, Muhabbeti Resulullah bölümünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin ehemmiyetini vurguluyorsunuz. Bu muhabbeti gönüllere nasıl nakşedebiliriz? Evvela kendi gönüllerimizin Resulullah muhabbetiyle ihya olması için bilhassa da veladet kandilini idrak ettiğimiz şu Rebiül Evvel günlerinde kalbimizi ve dilimizi bol bol selavat-ı şerifelerle, Allah Resulü'nün hatıralarıyla, hadisi şerifleriyle meşgul etmeliyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetin en güzel yolu onu doğru bir şekilde ve yakından tanımaktır. Onu ne kadar yakından tanırsak ve onun gönül dokusundan ne kadar hisse alabilirsek onu o kadar çok severiz. Bu hal şuna benzer. Yüce bir dağ düşünelim. Ona uzaklardan bakılınca ancak belli belirsiz bir silüet halinde görünür. Fakat ona yaklaştıkça içindeki ağaçlar, meyveler, çiçekler, kuşlar, akarsular belirmeye başlar. İnsan bu muhteşem güzellikleri ne kadar yakından görebilirse o nispette muhabbet ve hayranlığı da artar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetle yaklaşıp yakından tanıyan ashab-ı kiram onun yüce ahlakına hayran oldu. Adeta insanlıkta bir abide seyretti. Onun en ufak bir arzusuna bile ''Anam, babam, canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah'' dediler. Bir gölgenin gövdeye olan sadakatiyle Efendimiz'i adım adım takip etmeye çalıştılar. Ashab-ı kiramın en büyük arzusu Allah Resulü ile bu dünyada nasip olan beraberliği ahirette de devam ettirebilmek oldu. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifinin muhtevasına girebilme iştiyakıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle amel beraberliği, ahlak beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği içinde bulunmaya gayret ettiler. Yine bu şuurla İslam nimetini dünyanın dört bir tarafına ulaştırdılar. Nereye gitseler, Allah ve Resulünün muhabbetini sinelerinde taşıdılar. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de muhacir ve ensarı, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sadakatle tabi olan muhabbetlerini candan ve maldan fedakarlıklarla ispat eden ashab-ı kiramı örnek gösteriyor. Bizler de Allah Resulüne muhabbetimizi bugünkü toplumla değil, sahabe efendilerimizle mizan edeceğiz. Diğer taraftan ben Allah Resulünü seviyorum demek de iş bitmiyor. Zira gerçek bir muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Allah Resulüne ittiba hususunda ne kadar gayret ve fedakarlık gösteriyorsak onu o kadar seviyoruz demektir. Bir de şu hissiyat içinde olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi yanımızda olsa, bizim halimize, ahlakımıza, ibadetlerimize, İslam'ı tebliğ ve temsildeki vaziyetimize, aile hayatımıza, evlatlarımızı yetiştirme tarzımıza, komşuluk hukukumuza, beşeri münasebetlerimize, ticaret ahlakımıza, ümmetin mazlumlarına gösterdiğimiz ilgi ve alakanın seviyesine, Allah yolundaki gayretlerimize tebessüm eder miydi? Yoksa rakik kalbi mahzun mu olurdu? Halimiz ve ahlakımızla ne kadar ona benziyoruz? İslam'ın güler yüzünü, gönül dokusunu, nezaket ve zarafetini hayatımızda ne kadar temsil edebiliyoruz? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan muhabbetimizin en güzel göstergesi bir hadisi şerifinde size iki emanet bırakıyorum diyerek ifade buyurduğu kitap ve sünneti olan ittibamızdır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye hayatımızın her safhasında bağlı kalma gayretimizdir. Hasan-ı Basri Hazretleri naklediyor. Sahabe-i kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, bizler Allah Teala'yı çok seviyoruz. Lakin bize Allah'ın zatını gerçekten sevmenin alametini bildirseniz," dediler. Bunun üzerine Allah Teala, "Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." Âl-i İmrân 31 ayeti kerimesini indirdi. Demek ki kulu Allah'a muhabbet deryasına ulaştıracak olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Zira varlıklar içinde Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bizim de Cenab-ı Hakk'a yakınlık için en çok sevip tabi olacağımız örnek şahsiyet O'dur. Muhterem Efendim, okuyucularımıza eserinizle ilgili son bir mesajınız var mı? Özellikle eserinizden azami istifade için bir usul tavsiyeniz olur mu? Kitabın ön sözünde de ifade ettiğimiz gibi bu eseri kaleme alma gayemiz kuru bir kıssahanlık değildir. Kıymetli okuyucularımızdan istirhamımız da bu kıssaları okuyup geçmek yerine onların tefekküründe derinleşmeleri, kendilerine has reçeteler çıkarmalarıdır. Bunun için kitabı okurken önce aklımızın ve kalbimizin pencerelerini kıssaların mana iklimine samimiyetle açalım. Ardından da aldığımız hisseleri hayatımıza yansıtmaya gayret gösterelim. Yani kitaptan azami istifade için onunla alakamız yalnızca kuru bir okuma faaliyetinden ibaret kalmasın. Okuduğumuz her kıssayla kendimizi mizan edelim. Kıssanın bize ne söylediğine, hangi noksanımıza işaret ettiğine dikkat edelim. Halimizi o endam aynasında gözden geçirip, varsa kusur ve eksiklerimizin telafisine çalışalım. Rabbimiz uçsuz bucaksız bir deryadan, adeta bir terzi yüksüğü hacminde derlediğimiz kıssa ve hisselerin, gönüllerimizde hayırlı ve bereketli tesirlerini halk eylesin. Cümlemizi layıkıyla istifade edenlerden kılsın. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2025 sayısında yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Yeni Dönem Hediye kitabımız üzerine mülakat, Kıssaların Diliyle Müminin Gönül Ufku başlıklı mülakatı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.